Kavanozdaki Yıldız.
Hazırlayan ve sunanlar İsmail Başöz, Haluk Levent ve Fethiye Erbil.
Bugünün penceresinden geleceğin ayak izleri.
Merhabalar, Açık Radyo'dayız. 95.0 Kavanozdaki Yıldız programında sizlerle beraberiz yeniden. Geleceğin ayak izlerini sürmeye devam ediyoruz. Haluk burada, kayıtta.
Merhaba.
Ve ben İsmail. Bugün ben hiçbir anons yapmadan Haluk sana bırakıyorum. Ne konuşacağız, ne sohbet edeceğiz?
Peki. Yani aslında tam üzerinde henüz böyle çok düşünmekte olduğum bir konu. Ama bir iki kitaptan yola çıkarak bu konuyu açmak istiyorum. Çünkü sanıyorum ileride bir dosya yapmak durumunda kalacağız. Yani bayağı tartışılan bir mesele olduğu için. Şimdi üzerinden konuşmayı tercih ettiğim kitap Automation and Autonomy diye bir kitap. Yani bu Palgrave'in Marx Engels Marxism diye bir kitap dizisi vardır. Akademik insan, yani akademik Marksistlerin yazdığı kitaplar genelde buradan çıkıyor. Çok ilginç kitaplar var orada. Bu da onlardan bir tanesi. Yapay zekanın ekonomi politiği üzerine.
Otomasyon ve otonomi.
Evet, otomasyon ve otonomi.
Peki yapmayı planladığımız dosyanın başlığı ne olacak? Transhümanizm falan mı acaba olacak?
Transhümanizm de bunun bir parçası haline geliyor ister istemez.
Evet.
Marksizm ve transhümanizm arasındaki ilişki, yani Marx'ı aslında belli ölçülerde transhümanizme dahil diyelim sayıyor. Fakat Marksistlerin sonradan çok ilgi göstermediği ve sonradan da transhümanistlerin de aslında Marksizme hiç ilgi göstermeyip biraz böyle teknoliberal bir çerçeveye kaydıklarından da bahseden bir iki başka makalesi var. Bahsedeceğimiz arkadaşımızın, onun da ismini vereyim hemen. James Steinhoff. Kendisi University College Dublin'de bir öğretim üyesi. Bir kitabı Türkçe'ye çevirmiş, o da çok iyi bir kitap. Yani çok da alıntı almış, ilgi görmüş bir kitap anladığım kadarıyla. Yapay zeka ve kapitalizmin geleceği insan dışı bir güç. Bu İletişim Yayınları tarafından Türkçe'ye çevrilmiş. Dyer ve Kuyosen iki tane meslektaşıyla beraber yazdığı bir kitap. Şimdi bu tartışmaya şöyle başlamak gerekiyor. Bir kere öncelikli olarak bu otomasyon meselesinin ne kadar önemli olduğunu altını çizmek gerekiyor. Yani onu aslında otomasyon değil de bugün içinde bulunduğumuz durumun, bu genel yapay zekayı tanımlarken bir karşılaştırma yaparak başlıyor. Bu elektriğin bulunmasıyla eşdeğer görüyor. Yani elektriğin bulunmasıyla beraber buhar esaslı endüstriyel devrimin yeni bir aşamaya, 1870'ten sonra yeni bir aşamaya geçmesi ve bunun böyle bütün her yere etkilenip uygulanabilen, günlük hayatımızı etkileyen, sadece üretim süreciyle de sınırlı olmayan ama günlük hayatımızı da değiştiren bir teknolojik buluş olduğunu altını çiziyor ve bu genel yapay zekanın da bu türden bir etki yarattığını, yani yaratmaya başlayacağını falan değil, bayağı yarattığını görebiliyoruz. Yani bu da çok zaten kabul edilen bir şey. Dolayısıyla bu çerçevede bu otomasyon, mekanizasyon meselesindeki tartışmaya giderek bunun ayrımını da yapmamız gerekiyor. Çünkü genelde şöyle bir eğilim var. Bu yapay zekanın ve benzeri, ya da yapay zeka diyelim artık, yapay zekanın salt üretim sürecini dönüştüren bir etkisi olacakmış gibi pek çok yazar şey yapıyor ve buradan yola çıkarak da işte yeni bir dünyanın nasıl kurabileceğine ilişkin tartışmalar da yapılıyor. Ancak bu açıdan yaklaştığımızda, yani sadece bir otomasyon meselesi, işte iş gücünü ilgilendiren canlı emeğin üretim sürecinde giderek azaldığı ve dolayısıyla insan ihtiyaçlarını karşılamak için daha giderek daha az emeğe ihtiyaç duyulan bir dünya çerçevesinin ötesinde bir etkisinin olması gerekiyor. Zaten bunu biz de, ya da işte ne bileyim, çok sayıda insan da bunu kabul ediyor ve tartışmayı bunun üzerinden kuruyor değil mi? Bütün bu tekillik meselesi esasında bunun bir çıkarımı. Çünkü elektrikten farklı olarak elektrik halen aslında bütün hayatımızı, günlük hayatımızı ve üretim sürecinin tamamını etkiledi ama sonuç itibariyle insanın bir uzantısı, onun hayatını kolaylaştıran bir buluş olarak kalmıştı. Fakat burada yapay zeka dediğimiz zaman işte o senin başlangıçta bahsettiğin aşkın insan, yani transhümen bir nokta ya da bir kavramın da, o tür bir kavramın da tartışmaya dahil edilebileceğini söyleyebiliyoruz. Çünkü bu zihnin çalışma prensiplerini taklit eden, hatta bazı fütüristlere göre belki de bu transhümanizmin ulaşmak istediği hedeflerden bir tanesi de o aslında. İnsanla bu yapay zekanın, yani makinenin ya da software'in bütünleşmesini öngören bir gelecek, bir, ya da bu bütünleşme üzerinden kurulabilecek bir gelecekten bahsediyor. O zaman da bu transhümanizmin temel tartışma alanı, yani insanı belli ölçülerde bugün tanımladığımız temel özelliklerinden kurtararak, tırnak içinde söylüyorum, kurtararak aşkın bir varlık şeklinde yeniden doğmasını içeren bir tartışmaya da girmiş oluyoruz. Dolayısıyla bütün her şeye aslında bu otomasyon ve mekanizasyon arasındaki farktan başlamamız gerekiyor. Ama yani şöyle, bu ayrıma gitmek gerekiyor. Bu ayrıma giderken aslında Marx'ın meseleye nasıl baktığını daha iyi. Çünkü Marx'ın işte bu kapitali, herhalde yani izleyicilerimiz de biliyordur, bu makineye ilişkin bir değerlendirmesi, yani alt başlığının olduğu kitap ilk defa şeyde, Kapital'de çıkıyor Marx'ta. Ama bu 1870, yani elektrifikasyondan önce aslında. Fakat Marx'ın bu teknoloji düşkünlüğü aslında azımsanmayacak kadar yüksek. Bu gelecekte bunun nerelere gidebileceği hakkında da bazı ipuçları aldığını ve bunu değerlendirmeye ve kitabın içerisine, yani Kapital'in içerisine koyduğunu söyleyebiliriz. Şimdi dolayısıyla bu Marx'ın bu anlamda makinalaşmaya bakışı ve sonrasında Marksistlerin bakışları arasında da bir takım farklılıklar oluyor ve Marksistlerin kendi arasında da büyük, çok ciddi ayrışmalar söz konusu. Bir de tabii burada şeyin altını çizmekte fayda var herhalde. Elektrifikasyon ve Lenin, yani tüm Rusya'nın elektrifikasyon planı diye o Sovyetler Birliği'nin aslında temelini oluşturan, teknolojik temelini oluşturan unsurlardan bir tanesi de bu elektrifikasyon planıdır. Dolayısıyla aslında o tür bir süreklilik olduğundan da, doğal olarak da ortaya çıkmış bir süreklilik olduğundan bahsetmemiz gerekiyor. Şimdi makinalaşmayla bahsedilen şey aslında termodinamik makinaların, yani işte buhar temelli, ısı temelli, enerji kaynağı kullanan makinaların emek süreçlerine dahil edilmesi anlamı çıkıyor. Yani makinalaşma dediğimiz şey bu esas itibariyle. Otomasyon ise bunun bir üst seviyesi, yani belki 2. Dünya Savaşı'ndan sonra gündeme gelmiş olan ya da hayatımıza girmiş olan bir şey. Mekanizasyon eninde sonunda manuel bir şey. Bir takım makineler var ama bu makineler emek gücünün bir uzantısı olarak üretim sürecine dahil oluyorlar ve onun verimliliğini sıçratan bir işlev görüyorlar. Yani ne bileyim işte bir tuş, insanın kaldıramayacağı şeylerin bir kolla, levyeyle, işte çeşitli mekanik düzeneklerle kaldırılabilir hale gelmesi gibi ya da işte daha sofistike uygulamaların ortaya çıktığında görebiliyoruz. Özellikle bu enerji kaynağının yerleşmesiyle birlikte. Otomasyon tabii elektrifikasyonu gerektiren bir şey. Otomasyon manuel veya bilişsel emek süreçlerinin bilgi teknolojisi çerçevesinde uygulanmasını içeriyor. Yani mekanizasyonla otomasyon arasındaki temel farklılık bu. Ne demek bu bilişsel emek süreçleri ve bilgi teknolojisi gibi kavramlarla dediğim şey? Aslında bizim basitçe özetleyebileceğimiz bir şey, geri bildirim meselesi var burada. Yani bir otomasyon sistemi kurduğumuz zaman mekanizasyondan farklı olarak sistemin kendisi bazı çıktılarını başka sistemlerde veya sistemin bizatihi kendisinde bir girdi olarak kullanması söz konusu oluyor. Otomasyon dediğimiz şey bu. Yani bir çalışıyoruz, bir çıktı elde ediyoruz. Bu çıktı başka bir prosesin diyelim, başka bir sistem ya da kendi halen aynı sistem içerisinde de kalıyor olabiliriz. Başka bir prosesin girdisi oluyor. Dolayısıyla böyle bir tekrarlanan bir mesele haline geliyor ama genişleyen bir tekrarlama. Bir ölçüde Marx'ın genişleyen kapitalist üretimde bahsettiği o sermayenin genişlemesiyle de benzerlikler taşıyan bir süreçten bahsediyoruz aslında. Dolayısıyla mekanizasyondan otomasyona geçiyoruz. Sonra bu dijital üçüncü sanayi devrimi, yani Marksistlerin de diğer düşünürlerinde ya da yazarlarında sermayenin bilgi teknolojilerini kullanarak kitlesel işçinin örgütlü gücünü nasıl aşmaya çalıştığını ifade eden post-Fordizme bir geçiş dönemi olarak da görüyoruz Marksistler tarafı. Yani ne demek istiyoruz burada? Aslında bir teknoloji iyimserleri var. Yani solcu olmakla beraber teknolojiye çok iyimser bakanlar. Mesela Negri falan başlangıçta özellikle çok güçlü bir vurgu yapıyordu buna. Bu teknolojideki bu türden bir gelişmenin, yani otomasyonun derinleşmesiyle beraber bunun işçi sınıfına büyük avantaj yaratacağını ve işçi sınıfının artık komünizmin temelini oluşturacak bir teknolojik gelişmeyle birlikte kurtuluşa ulaşacağını varsayıyordu. Yani bu Negri'nin Çokluk Assembly kitabı aslında bu görüş üzerine kurulu belli ölçülerde. Sadece bunlar ibaret değil ama bu da önemli parçalarından bir tanesi. Fakat tabii bizim içinde bulunduğumuz pratik aslında bunun böyle olmadığını gösteriyor. Çünkü bu daha çok sermayenin işçi sınıfından veya emekten bağımsızlaşmasına yarayan bir dönüşüme yol açtı. Dolayısıyla bu platform kapitalizminde falan da sıkça üzerinde durduk. Aslında ücretli iş ilişkisini bir anlamıyla ortadan kaldırmaya doğru ilerletti bizi ve bu açıdan da sermayenin son derece güçlü bir şekilde yeniden ortaya çıkmasına neden oldu. Artık emeği güçlü bir şekilde ikame edebilecek bir süreç olarak, bir üretici güç olarak diye, üretici güç demek yanlış da, bir üretim kabiliyeti olarak diyelim, üretim kabiliyeti olarak bu teknolojik gelişmenin, dijital bazlı teknolojik gelişmenin ortaya çıkmıyor. Şimdi yapay zeka ise artık bunun çok genel bir uygulama alanının oluşmasına neden oldu ve dolayısıyla aslında sınıf ilişkilerini düşünecek olursak halen sermayenin güçlü bir şekilde işçi sınıfından ya da işte emek sürecinden kendini bağımsızlaştırdığı ve bu bağımsızlaştırmayla beraber kazandığı pozisyon çok güçlü ama öte yandan da geri kalan tüm kitleleri, bütün toplumsal sınıfları bir tür proletarizasyona doğru, proleterleşmeye doğru sürüklediği bir döneme girdik ve bu proleterleşme ücretli iş ilişkisi diye bildiğimiz kapitalizmin esasını oluşturan iş ilişkisinin de yıpranmasıyla beraber ortaya çıktı. Platform kapitalizmi esas itibariyle bu. Yani bu aynı zamanda işte yine daha önce de bahsettiğimiz gibi gözetim kapitalizmi çerçevesinde de ortaya çıktı. Fakat burada bu kitapta aslında gözetim kapitalizmine dair bir Steinhoff'lu bir şey var. İtiraz var. O şöyle diyor. Gözetimin aslında artık üretim mekanizmasını güçlendirmek için bir ilk adım olduğunu söylüyor. Yani kendi başına bir gözetim değil. Ben de burada aslında bir parça Steinhoff'tan ayrılıyorum, ayrışıyorum. Yani o teknofedizm tartışmalarını da bu çerçeveye sığdıracak olursak aslında bu ücretli iş ilişkisinin zayıflatılması, platform kapitalizminin ortaya çıkması ve yaygınlaşması, bunun sadece dijital süreçlerin dışında reel ekonomi olarak adlandırabileceğimiz alanlara da yaygınlaşması ve güçlü kuvvetli bir şekilde orada da mevzi kazanır hale gelmesi bir ölçüde bu kapitalizmin temelini oluşturan üretim ilişkisinin, ücretli iş ilişkisinin ortadan kalktığını ve başka bir artık üretim mekanizmasının devreye girdiğini gösteriyor. Bana kalırsa yani benim görüşüm bu yönde. Ama Steinhoff böyle düşünmüyor. Steinhoff gözetimin olduğunu ama esas itibariyle veriye çok vurgu yapıyor. Veriyi çok daha fazla önemsiyor. Ve bu sentetik veri hatta son derece önemsediği şeylerden bir tanesi. Onun üzerine yazdığı bir makale var. Sentetik verinin ekonomik politiğiyle ilişkin olarak yazdığı bir makale de var. Ama onu okuma fırsatım olmadığı için bahsedemeyeceğim. Bu veriye vurgu yaparak gözetimin işte veri toplama fonksiyonuna çok önem veriyor. Bir toplumsal kontrol aracı olarak taşıdığı önemi belli ölçülerde göz ardı ederek bunu yapıyor diyelim.
Küçük bir toparlama yapmak istiyorum. Yani bu biraz önce bir takım tanım şeyler söyledik, tanımlar söyledik. Daha önce konuşmuştuk bunları da. Veri, platform kapitalizmi, işte gözetim toplumu falan aslında hepsinin iç içe girdiği bir süreci de izliyoruz. Şunu demek istiyor herhalde. Gözetim toplumundan elde edilen verilerin platformların da bağlı olduğu bulutlarda bulunan verilerin bu bulut teknolojileriyle beraber bir hani bütün sermayeyi ya da üretim sürecini yönlendirecek şekilde bir kullanım içerisinde olduğunu konuşmuştuk. Platform kapitalizmi de buraya buna bağlı olarak adlandırmıştık açıkçası. Ama bunun reel sektörle bağlantısı konusunda bir zayıflama olduğunu, daha çok rant temelli bir hareket gibi olduğunu söylemiştik. Öyle değil mi?
Yani sermayenin bizzat kendisini de bir rant üreten bir mekanizma haline, bir alet haline dönüştüğünden bahsetmiştim ben. Yani bu böyle çok yaygın bir görüş olduğunu söyleyemeyeceğim ama epey bir taraftarı olduğunu da söyleyebilirim. Warren Farkas'ın kitabı da, işte bu Teknofederalizm kitabı da, ama bu çok tartışılan bir mesele. Standoff burada biraz daha şeyde kalıyor. Yani bu gözetim veri toplamak için mutlaka gerçekleşmesi gereken bir şey. Çünkü sonuçta bizi gözetleyecek ki bizden veri toplasın. O veri topladığı zaman da işte o veri üzerinden sermayenin elde ettiği artı, yani karı artıracağını ve bu kâra giden süreç içerisinde zorunlu olarak geçilmesi gereken bir evre olarak görüyor gözetim meselesini. Dolayısıyla bu ayrıca bir gözetim kapitalizmi gibi bir kavramsallaştırmaya çok sıcak bakmıyor anladığım kadarıyla. Yani hatta o Zuboff'un yine çok üzerinde durduğumuz davranışsal artık gibi farklı kavramsallaştırmalarına pek prim vermiyor. Bu açıdan daha böyle ortodoks bir noktada aslında kalıyor diyebilirim. Tabii burada şimdi bu post operayizm mu? Yani nasıl diyelim? İşçisizleştirme aslında meselesi. Bu şeyin Negri'nin ve Hard'ın ortaya attığı kavramsallaştırma. İşte bu teknolojik gelişmeyle beraber artık temel ihtiyaçların ya da işte hatta en geniş insan ihtiyaçlarının tümüyle makineler ve bu işte sibernetik sistemler ya da neyse teknolojik gelişmeler sonucunda makineler diyelim en genel anlamıyla makineler tarafından karşılanabildiğini, gibileceğini söylüyorlar ve bu da işte artık işçi sınıfının daha da güçlenmesine yol açacağını söylüyor. O yüzden işte bu post operaizmo yaklaşımı bir nevi teknolojik gelişmeyle beraber zaten doğal olarak komünizme doğru gideceğimizi söyleyen Hard ve Negri'ye de itiraz ediyor doğal. Ben yani
Nasıl olacakmışım bunu böyle
işte
düşünürseniz nasıl bir geçiş?
Orada bu madde olmayan emek teorisi bilmem ne falan filan gibi meseleler üzerinden aslında belli ölçülerde bu sermayenin düzen içerisinde taşıdığı önemi, anlamı bir parça nasıl diyelim ihmal etmek ya da dikkate almamaktan kaynaklanan bir yaklaşım bu. Gerçekten yani komünizmin teknolojik altyapısının oluştuğundan bahsedebiliriz ama bu komünizme bir geçiş için güçlü bir rüzgarın ortaya çıkmasını gerektirecek bir şey değil. Çünkü sonuç itibariyle bu sınıf mücadelesi pek çok farklı faktörün dikkate alınmasını gerektiren bir şey ve bu sınıf mücadelesinin sonucu olarak ortaya çıkabilecek bir şey. Dolayısıyla bunu dikkate almamak, yani daha doğrusu zayıflayan bir argüman olarak bu Hard ve Negri'nin argümanını değerlendirmek gerekiyor.
Yani sadece teknoloji gelişimiyle
Olmaz tabii.
teknolojik altyapının hazır olmasına gerçekleşecek bir süreç olarak
Gerçekleşecek bir şey değil.
görmemek lazım.
Evet, yani bir sınıf mücadelesinin sonucunda ancak öyle bir şey gerçekleşebilirse gerçekleşir. Bunun da bir zorunluluğu yok yani. Pekala sınıf mücadelesi
Başka yollar
başka yollara da
seçebilirlerdi.
seçebilir tabii. Evrim sonucunda başka yollarda seçilebilir. Yani dolayısıyla bu yeni sermaye akımları yapay zekaya sahip olan çok güçlü bir teknolojik çekiciliğin etrafında toplandığı, günümüzde bunu artık net olarak görebiliyoruz. Bu kitap da bir 21'de yazılmış bir kitap. Ama büyük teknoloji firmaları inanılmaz zenginleştiler, değil mi? Bunun artık çok göze batan bir hale geldi. Zaten bu görgül bilgi de bizim neden böyle bir yere gidemeyeceğimizi, bunun aynı zamanda neden çok güçlü bir nasıl söyleyelim, sınıflı toplumun korunması için çok donanımlı, yüksek bir güç merkezinin oluştuğunu, yani bu çok az sayıda sermayedarın, teknolojik sermayenin aslında yüksek teknolojiyi kontrol edebilen sermaye grubunun bu sınıflı toplumu korumaktan büyük bir çıkar elde ettiğini ve bunu çok güçlü aletlerle yapabilecek duruma geldiğini söyleyebiliyoruz, değil mi? Sonuç itibariyle işte burada görünümlerini teker teker tartıştığımız bu sahte gerçeklik yaratmaktan tut, işte insanın günlük hayatının da bir kontrol edilebilirliğini çok artıran, bu anlamıyla da bir toplumsal kontrol mekanizması haline dönüşen teknolojik ürünlerle birlikte bu kontrolün son derece yükseldiğini söyleyebiliyoruz. Şimdi burada tabii bir yandan da bu transhümanizm tartışmasına değiniyor aslına bakarsan. Bu da özellikle işte yaşlanmayı ortadan kaldıracak, insanın entelektüel, fiziksel ve psikolojik kapasitelerini büyük ölçüde geliştirecek. Bir anlamıyla da fiziksel varlığın yarattığı sınırdan kendisini azade kılacak bir noktaya gelebileceğini düşünüyorum. Bu teknolojik tekillik çerçevesinde aslında insan makine bütünleşmesinden söz etmek de mümkün. Yani onu söyleyenler de var. Dolayısıyla ama bunlar hep böyle büyük bir optimizm altında meseleye yaklaşan insan görüşü. Yani bu birliktelikten nasıl bir şey çıkacağını kestirmek çok zor.
Kim bilir, belki de onu da
İşte bu
düşünüyorlardır.
transhümanizmden kastedilen esasında belli ölçülerde o. Yani insanın fiziksel var. O zaman da zaten işte transhümanizm oradan geliyor zaten. İnsanın
Anlaşılan.
ontolojik tanımının değiştiği bir aşamadan bahsediyorum.
Evet.
O zaman da başka bir tür çıkmış oluyor tabii ortaya. Ve bunu yaparken yani Negri falan filan işte ya da o tür postaporeizmo taraftarları ya da o akımın içindekiler bunun bir nevi geniş anlamda bakacak olursak sınıfları ortadan kaldıracak otomatik bir gelişme gibi görüyorlar. Çünkü onun altyapısı ya da argümantasyonu tam olarak yapılmış değil aslında. Niye oraya doğru gidelim? Üstelik de bütün gelişmeler tam aksi yönde bir güç yoğunlaşmasını bize vaaz ederken niye böyle birdenbire böyle bir işe girsin? Üstelik de tabii bu posthümanizm meselesinde Marksistler bir parça uzak duruyorlar haliyle buna. Yani Marx'ın 1800'lü yıllardaki yaklaşımından biraz farklı olarak bunun en güçlü taraftarları arasında teknoliberaller var. Ultraliberal diyebiliriz tabii bu da. İşte bunların da en önemli temsilcilerinden bir tanesi benim de düşman bellediğim Ray Kurzweil. Niye? Çünkü bu Star Trek haklarını satın aldı ve ondan sonra işte saçma sapan Star Trek kendi nedir o fütüristik dünyasına özgü Star Trek dizidir. Discovery bilmem ne falan filan gibi işte boyutlar arasında zıplayan bilmem ne yapan falan bir şey. Ve bu akımın en önemli temsilcilerinden bir tanesi. Bu tabii bir iş modeli çerçevesinde bu transhumanizmi konumlandırıyor. Yani bırakın Negri ve Hard'ın özgürlükçü ve işte insanın pembe gözlüklerle değerlendirildiği bir dünyayı doğacağını söylemesinin aksine bunu bir iş modeli olarak koyuyor. Dolayısıyla sermayenin aslında hükümranlığı altında gerçekleşecek, gerçekleşebilecek hatta bir unsur olarak görüyor. Dolayısıyla bu yeni Star Trek'te zaten ezeli ebedi bir şey var. Yani sermayenin hükümranlığının devam ettiğini görüyoruz aslında ister istemez. Önceki bizim fanı olduğumuz Star Trek'ten farklı olarak başka bir boyutta da olsa orada bunları gördük. Bu sosyoteknolojik değişimin işte devam ettiğini ve buraya doğru gidildiğini söyleyen bir tartışma. Ama bu tartışmayı bence biraz derinleştirmekte belki bir felsefeci arkadaşımızı, bu konulara ilgi duyan bir felsefeci arkadaşımızı da davet ederek derinleştirmekte büyük fayda görüyorum. Çünkü gerçekten ilginç bir mesele. Özellikle şu sıralarda teknolojik tekilliğin tekrardan fazlasıyla yoğun bir şekilde tartışıldığını düşünecek olursak.
Evet, biz son bir sene içerisinde parça parça konuşarak zaten değiniyoruz. Teknofeodalizmden bahsederek, platform kapitalizminden bahsederek ve bunların yarattığı yeni sınıfsal ilişkiler diyelim ya da yeni
Yani
bunların nereye
sınıfların
doğru...
halen var olduğu ve dolayısıyla
Evet.
dominant sınıfla bir tabi sınıfın en azından farklı formlarda da olsa
Heh.
varlığını
Evet.
kurduğu bir dünyadan bahsediyoruz. Bir artığa el koyma durumu yine var yani.
Yani bildiğimiz anlamda bir kapitalist sermayeden değil de feodal, teknofeodal bir sınıftan bahsederek konuşmuştuk bunda. Peki, evet.
Süremiz doldu.
Süremiz doldu. Bu haftalık programımız bu kadar. Bu programın size ulaşmasını sağlayan bütün Açık Radyo çalışan arkadaşlarımıza da çok teşekkür ediyoruz. Program destekçimize keza çok teşekkür ediyoruz. Önümüzdeki haftalarda tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.
Hoşça kalın.